Ayrım 7.
Sayfa 97. Truman durumu kendi iç kabinesinde değerlendirmiş, öneriyi kabul etmeyi uygun bulmuştu. Fakat bunu kongreye kabul ettirmesi kolay değildi. Sadece cumhuriyetçiler değil, bazı demokratlar bile bu iş bizim işimiz değil, İngilizlerin işi diyorlardı. İngilizleri klasik deyimle kendi kestanelerini ateşten çıkartmayı Amerikalılara yüklemekle suçluyorlardı. Sonrası şöyle oldu. Başkan Truman, lider durumundaki kongre üyelerini ikna etmek için Beyaz Saray'da bir toplantı düzenledi. Bu gizli bir toplantıydı. İçeriği sonraları yapılan yayınlarla öğrenilecekti. Önce zamanın Dışişleri Bakanı emekli General Marshall konuştu. Marshall savaş sırasının ve sonrasının çok önemli bir askeriydi. Politikacı olarak da bir süre sonra kendi adını taşıyan Marshall planıyla tarihe geçecekti. Fakat bu gibi ikna toplantılarında fazla başarılı değildi. Konuşması kuru ve sıkıcıydı. Yunanistan'la Türkiye'ye yardım etmenin stratejik önemini anlatmaya çalıştı. Fakat inandırıcı olamadı. Cumhuriyetçi kongre üyeleri artık yeter, kendi işimize bakalım demeye devam ediyorlardı. Durumu Marshall'ın yardımcısı Dean Acheson kurtardı. Sonradan Marshall'ın yerine Dışişleri Bakanı o olacaktı. Bakanından izin isteyip söz aldı, heyecanlı bir konuşma yaptı. Acheson 50 yaşlarındaydı, hukukçuydu, genel kültürü genişti. İyi yetişmiş bir politika teorisyeniydi, giyim kuşamı yerindeydi. Saçı bıyığı bakımlıydı, sadece konuşmasıyla değil görünüşü ve tavırlarıyla da etkiliydi. Komünizm tehlikesinin giderek büyüdüğünü vurguladı. Gidiş böyle devam ederse Rusya'nın yakın bir gelecekte tüm dünyada mutlak bir üstünlük kuracağını söyledi, şu saptamayı yaptı. Dünyada yalnız iki büyük devlet kalmıştır. Antik zamanlardan beri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Roma ile Kartaca'nın karşı karşıya geldiği günlerden beri dünyada böyle bir güç kutuplaşması görülmemiştir. Roma ve Kartaca birbirleriyle mücadele ederken Akdeniz bölgesinin her köşesinde defalarca karşı karşıya gelen iki devlet. O zamanların İsa'dan önceki 3. ve 2. yüzyılın dünyası zaten Akdeniz merkezdi. Akdeniz'e ikisinden biri egemen oluncaya kadar o mücadele devam etmiş. Acheson'a göre başka çare yok, 20. yüzyılda da öyle olacak. Dünyaya ya Rusya egemen olacak ya Amerika. Dean Acheson'ın tercihi tabii dünyaya Amerika'nın egemen olmasıydı. Rusya'nın o iddiasını kaybetmesiydi. Acheson bunu vurgularken eski Roma'nın ünlü senatörü Cato'yu andırıyordu. Çok bilinen bir anekdottur. Cato Roma ile Kartaç arasındaki savaşın bitmesinin tek şartı olduğunu öne sürermiş. O şartı da senatoda yaptığı her konudaki her konuşmasının sonunda tekrar edermiş. Ele aldığı konu ne olursa olsun, Roma şehrinin imar sorunlarından da söz etse, eğitim konularına da değinse kürsüden inmeden önce ayrıca şu görüşümü de belirteyim deyip o şartı son söz gibi kullandığı ünlü cümlesiyle söylermiş. Kartaca yıkılmalıdır. Diplomatik literatüre geçen Latincesiyle Delenda est Cartago. Sonuçta Cato'nun dediği olmuş, Kartaca yıkılmış, dünyanın egemeni Roma olmuş. Acheson da tezini Cato gibi heyecanla savunurken Sovyetler Birliği yıkılmalıdır der gibiydi. Gerçi o dileği ancak 50 küsur yıl sonra gerçekleşecekti ama o sırada ortada hiç de öyle işaretler yoktu. Tam tersine Sovyetler Birliği'nin yıkılması bir yana dünya üzerindeki yayılması daha da artıyordu. Acheson mücadeleyi Amerika'nın kazanması için şu ilkelerin benimsenmesini istedi. 1. Amerika Sovyet saldırganlığı veya kendi içlerindeki komünizmin baskısı karşısındaki tüm ülkeleri güçlendirmelidir. 2. Bununla sadece o ülkeleri değil, onlardan da önemli olarak Amerika'yı savunmuş olacaktır. 3. Amerika'yı savunmakla sadece Amerikan topraklarını değil, evrensel insan hak ve hürriyetlerini savunmaktır. Çünkü onların koruyuculuğunu en başta Amerika yapmaktadır. Dean Acheson'ın önerileri havayı değiştirdi. Beyaz Saray'a Truman'ın projesini reddetme kararıyla gelen cumhuriyetçi senatörler, onu dinledikten sonra konuya başka türlü bakmaya başladılar. Sovyet tehdidi altındaki ülkelere yardım etmek, bu anlatıma göre Amerika'yı savunmakla eş anlamlı oluyor. Amerika'nın iç sorunu haline geliyordu. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin biz iç sorunlarımıza bakalım politikasının içine girebiliyordu. Cumhuriyetçiler Truman'ın projesini kabul ederlerse bunu seçmenleri önünde, yoksa Ruslar gelecek, burayı da işgal edecek gerekçesiyle savunabilirlerdi. Acheson'a sorular sordular, aldıkları cevapları da ikna edici buldular, projeyi kabul ettiler. Bu işin Amerika'nın iç politikasıyla ilgili yanı. Acheson'ın tezinin özgürlüklerle ilgili 3. maddesi de tezin dış dünyaya anlatılmasını kolaylaştırıyordu. Amerika'nın kendini savunmaya önem vermesini bencil bir içgüdü olmaktan çıkarıyor, ona biraz idealist bir anlam kazandırıyordu. Biz kendimizi savunurken aynı zamanda evrensel özgürlükleri savunuyoruz anlamını. Yani Amerika eşittir özgürlük veya özgürlük eşittir Amerika. Amerikan dış politikasının temel iddiasını artık bu denklem oluşturuyordu. İki yaşam biçimi. Başkan Truman, Yunanistan ve Türkiye'ye yardım projesini kongreye sunarken o iddiayı kullandı. Dünyanın bu iki bloklu halini dünyada iki yaşam biçimi var diye özetledi ve şunları söyledi. Birinci yaşam biçimi çoğunluğun isteğine, iradesine dayanır. Özellikler arasında özgür kurumlar vardır. Özgür seçimler ve seçilmiş hükümet vardır. İfade özgürlüğü ve din özgürlüğü ile birlikte tüm kişisel özgürlükler güvence altındadır. Kimseye siyasal baskı yapılamaz. İkinci yaşam biçimi çoğunluğa zorla kabul ettirilen azınlık iradesiyle oluşur. Dayanakları terör ve baskıdır. Basın ve radyo kontrol altındadır. Amerika'nın gözünde dünyanın ikiye ayrılmış halinin özeti buydu. Özgürlükçü yaşam biçimini baskıcı yaşam biçimine karşı korumak gerekiyordu. Yunanistan ve Türkiye'ye yapılması planlanan yardımın gerekçesi buydu. Aynı gerekçe daha sonra Avrupa'nın tüm özgürlükçü ülkelerini kapsayan Marshall yardımının da gerekçesi olacaktı. Cominform'dan cevap. Truman doktrinine ve onu izleyen Marshall yardımına Stalin'in tepkisi gecikmedi. O da dünyadaki komünist partileri bir araya getiren yeni bir organizasyon kurdu. Bu organizasyon Lenin'in kurduğu Komintern'in yerine geçiyordu. Adı Cominform'du. Cominform ilk toplantısını Polonya'da yaptı ve Stalin'in temsilcisi Andrei Zhdanov'un konuşmasıyla açıldı. Dünyanın ikiye ayrılmış hali için Zhdanov'un yaptığı özet de şuydu. Dünyada iki karşıt blok vardır. Biri sosyalizmi ve demokrasiyi kendine ilke edinmiş olan sosyalist bloktur. Öteki gericiliğin ve savaşın temsilcisi olan emperyalist bloktur. Dünyanın iki bloklu dünya haline gelişinin Sovyetlerce oluşturulan felsefesi de böylece resmileşmiş oldu. Bu durumda biz Türkiye olarak Amerika'nın gözünde özgürlükçü bir ülkeydik. Sovyetlerin gözünde de gerici bir ülke. Tabii bizi o sırada Sovyetlerin değil Amerika'nın gözündeki durumumuz ilgilendiriyordu. Marshall Planı ve Çekoslovakya. Marshall Planı Truman doktrininin gereğini tüm Avrupa'ya uygulayan plandır. Amerikan Kongresi Başkan Truman'ın o ünlü konuşmasından sonra Yunanistan ve Türkiye'yi komünist blokun şerrinden korumak için 400 milyon dolarlık ekonomik yardım paketini kabul etmişti. Bir süre sonra da aynı gerekçeyle Avrupa'nın diğer ülkeleri için toplam 5.3 milyar dolarlık bir ekonomik yardım paketini kabul etti. Marshall Planı'nın ilk taslağı ve sunuş şekli başkaydı. İdeoloji farkı gözetmeden hazırlanmış gibiydi. Amacı savaştan zarar gören tüm ülkelere yardım etmekti. Rusya dahil, Rusya'nın kontrolü altındaki Avrupa ülkeleri dahil. Plan katılmayı kabul edecek devletler arasında bir uluslararası işbirliği örgütü kurulmasını öngörüyordu. Bunun için Paris'te bir toplantı düzenlenecekti. Avrupa'da savaş zararına uğrayan tüm ülkeler oraya çağrılacaktı. Amaç hangi ülkenin hangi tarafta olduğuna bakmadan tüm Avrupa'yı kalkındırmaktı. Çağrının kapsamının geniş tutulması belli ki taktik gereğiydi. Rusya'nın bunu reddedeceği belliydi. Kontrolü altındaki ülkelere reddettireceğiydi. Ama Avrupa'da bir Çekoslovakya vardı ki henüz Rusya'nın blokuna girmemişti. Ortada sayılırdı. Bu çağrıyı o kabul edebilirdi ve bu sayede Rus baskısından kurtulabilirdi. Çekoslovakya'da hükümet tüm partilerin katıldığı bir koalisyon hükümetiydi. Gerçi Başbakanı ve İçişleri Bakanı komünistti. Çünkü komünistler 1946 seçimlerinde %38 oyla birinci parti olmuşlardı. Ama mutlak çoğunluğu elde edememişlerdi. Bakanlıkların büyük bir kısmı öteki partilerdendi. Dışişleri Bakanı bağımsızdı. Ülkenin en saygın devlet adamlarından biriydi. Jean Masaryk. Jean Masaryk, Çekoslovakya'nın 1918'deki kuruluşunun mimarı ve ilk cumhurbaşkanı Thomas Masaryk'in oğluydu. Kendisi de diplomatik görevlerde bulunmuş, uzun yıllar Londra Büyükelçiliği yapmıştı. Alman işgali sırasında direnişçi sürgün hükümetinin de dışişleri bakanıydı. Ayrıca cumhurbaşkanlığında gene bir saygın politikacı vardı, Edvard Beneš. O da ülkenin işgalden önceki eski cumhurbaşkanlarındandı. Bu yapı içindeki Çekoslovak hükümetinin izlemeye çalıştığı dış politika, iki blok arasında bir denge politikasıydı. Ülkenin Komünist Partisi yöneticilerinden en azından bir kısmının tercihi de o yöndeydi. Çekoslovakya tüm Avrupa'nın kalkınmasını hedefleyen bir yardım çağrısını kabul edebilirdi. Bağımsız gittim, esir döndüm. Bu tahmin başlangıçta doğru çıktı. Rusya Marshall Planı ile ilgili kısa bir sondaj görüşmesinden sonra bu emperyalizmin bir oyunudur dedi. Paris toplantısına katılmayı reddetti. Bulgaristan'a, Romanya'ya ve Macaristan'a da red kararı aldırttı. Polonya Rusya'ya bunu kabul etsek daha doğru olmaz mı diye soracak oldu, onu da susturup aynı yola soktu. Fakat Çekoslovak hükümeti o arada komünist başbakanı da dahil olmak üzere oy birliğiyle bir karar almıştı. Dışişleri Bakanı Jean Masaryk'in yaptığı temasların sonucunu dinlemişti. Amerikan çağrısını kabul etmişti. Paris toplantısına katılacaktı. Bunu bir basın açıklamasıyla tüm dünyaya da duyurmuştu. Bu duyuru Amerikan çevrelerinde büyük bir memnunluk yarattı. Taktik tutmuştu. Çekoslovakya'nın Amerikan yardımını kabul etmesi, onu Rusya'ya yakın durma zorunluluğundan kurtarabilir, Batı blokuna yaklaştırabilirdi. Aslında Çekoslovak hükümetinin, komünistlerinin de katılımıyla aldığı bu kararın nedeni siyasi olmaktan çok ekonomikti. Ülke büyük bir gıda sıkıntısı karşısındaydı. Batı'dan gelecek yardım o sorunu çözmenin yolu olarak görünüyordu. Amerika için ise bu Avrupa'daki Rus yayılmacılığını durdurma mücadelesine önemli bir avantaj oluşturacaktı. Bu hesap kısa bir süre sonra bozuldu. Çünkü şöyle bir gelişme oldu. Stalin Çekoslovak hükümetine bu kararı geri alın diye bir mesaj gönderdi. Bizzat komünist başbakan Gottwald buna geri alamayız çünkü ilan ettik. Karşı tarafa da resmen bildirdik diye cevap verdi. Bunu Stalin'in Gottwald'la birlikte bağımsız Dışişleri Bakanı Masaryk'e ilettiği bir Moskova daveti izledi. Başbakanla Dışişleri Bakanı Prag'dan Moskova'ya uçtular. Stalin onları saatlerce beklettikten sonra sabaha karşı kabul etti. Azarladı. Amerika'nın çağrısını kabul etmeyi Rusya'ya karşı düşmanlık sayacağını ve bunun önlemlerini alacağını söyledi. Yani açık açık tehdit etti. İki politikacının Prag'a dönüşünden sonra Masaryk'in yakınlarına söylediği bir cümle sonradan siyasi tarihe geçti. Şöyleydi. Moskova'ya hür ve bağımsız bir devletin dışişleri bakanı olarak gittim. Bir Sovyet esiri olarak döndüm. Sonuçta Çekoslovak kabinesi bir kere daha toplandı. Paris konferansına katılma kararını geri aldı. Bunu resmen açıkladı. Bu Çekoslovakya'nın iki blok arasındaki denge politikasının sonunun başlangıcıydı. Sonunun sonunun gelmesi de gecikmedi. Bir kabine krizi çıktı. Komünistlerin sokak gösterileri başladı. Yeni kabine gene Gottwald'ın başkanlığında ama bu defa komünist bakanların egemenliği altında kuruldu. Kabinede bağımsız olarak bir tek Dışişleri Bakanı Masaryk kalmıştı. O da nedeni hala bilinmez, intihar diye açıklanmıştır. Bir gün Dışişleri Bakanı ikametgahının penceresinden düştü, öldü. Cumhurbaşkanı Beneş de istifa etmek zorunda kaldıktan sonra komünistler yeni bir yasayla ülkede diğer komünist ülkelerdekine benzer bir düzen kurdular. Prag darbesi diye anılan süreç tamamlandı. Çekoslovakya Avrupa'da iki blok arasında ortada bir devlet olmaktan çıktı. Demir perde tarafına geçti. Avrupa'nın 16'ları. Böylece Paris konferansına Amerika'nın çağırdığı ülkelerden 17'si değil 16'sı katılmış oldu. Truman yardımını da almakta olan Yunanistan ve Türkiye de onların arasındaydı. Ötekilerin başında Amerika'nın savaş sırasındaki iki müttefiki geliyordu, İngiltere ve Fransa. Yardımın aslan payını onlar alacaktı. Sonra savaşın büyük bölümünde Almanların ortağı iken son dakikada Amerika'nın yanına geçen İtalya geliyordu. Daha sonra da Amerika'nın savaştaki baş düşmanı Almanya'nın Batılıların işgali altındaki bölümü. Batı bölümünün ayrı bir devlet olacağı, Rus işgali altındaki Doğu kesiminin de kendi haline bırakılacağı belli olmuştu. Fakat bu henüz resmen gerçekleşmediği için Batı Almanya 16'lar arasına resmen girememişti. Ama o vakte kadar yardımdan faydalanacaktı. Savaştan sonra Almanya'dan yeniden ayrılan Avusturya da dörtlü işgal altındaydı. Fakat orada işgal altında da olsa Avusturyalıların yönetimindeki bir devlet kurulmuştu. O da 16'lar arasındaydı. Ötekiler Benelux devletleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İskandinav devletleri, İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ile İrlanda, Portekiz ve İsviçre'ydi. Bir de o sırada İtalya ile Yugoslavya arasında anlaşmazlık alanı halinde kalıp Birleşmiş Milletler'in himayesine verilen Trieste bölgesi vardı. O da toplantıda Almanya gibi 16'lara ek olarak yer almıştı. Marshall planından faydalanmak üzere bir araya gelen 16'ların Paris toplantıları uzun sürdü. Hepsinin ekonomik ihtiyaçları büyüktü. İhtiyaçların listeleri yazıldığı zaman hayli büyük bir rakam ortaya çıkıyordu. Bu kesile kesile ancak 17 milyar dolara kadar indirildi ve Amerikan yönetiminin önüne o şekilde gitti. Dışişleri Bakanı Marshall planını kongreye sunmadan önce kongre üyeleri arasında bir nabız yoklaması yaptı. Aldığı sonuca göre yardıma daha da keskin bir indirim uyguladı. Kongreden talep ettiği miktarı 6.8 milyar dolar olarak saptadı. Kongrede 17 Şubat 1948'deki toplantısında bunda bir kesinti daha yaptı. Toplam rakam 5,3 milyar dolar oldu. Bu yardım 15 ay içinde yapılmış olacaktı. Daha sonrası için gene kongrenin kararı gerekecekti. O arada 16'lar devamlı bir örgüt haline geldiler. Örgütün adı Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, OEEC oldu. Merkez edindiği Paris'te eski bir şatoya yerleşti. Kendine bir genel sekreter seçti. Üyesi olan ülkelerin her biri oraya birer devamlı temsilci gönderdi. Marshall planının uygulanması büyük bir propaganda kampanyasının eşliğinde başladı. Bunun temelinde Amerika'nın yardım alacak devletlerle tek tek yaptığı anlaşmaların hükümleri vardı. Yardım alanlar yardımın kaynağını ve işleyişini açıklayan yayınlar yapma yükümlülüğü altına giriyorlardı. Önce komünistleri güçlü ülkeler. Yardımın öncelikli olarak gönderildiği iki ülke Fransa ve İtalya'ydı. Hatta o iki ülkeye yardımlar kongreden planın kabulünden önce alınan bir kararla biraz daha önceden başlamıştı. Bunun nedeni belliydi. İki ülkede de komünistler ve ortakları çok güçlüydüler. Fransa'da Maurice Thorez'in başkanlığındaki Komünist Parti mecliste en fazla milletvekili olan partiydi. Ülkenin Alman işgalinden kurtuluşundan sonraki 2,5 yıl içinde kurulan koalisyon hükümetlerine katılmıştı. 1948 yılında artık hükümetin dışındaydı ama yeni seçimlerde daha fazla milletvekilliği kazanacağı iddiasındaydı. İtalyan Komünist Partisi de ünlü lideri Togliatti'nin başkanlığında varlığını güçlendirmişti. Son olarak İtalyan Sosyalist Partisi ile birlikte bir halk cephesi kurmuştu. 1948 Nisan'ındaki seçimlere iki parti birlikte katılacaklardı. Gerek Fransız gerek İtalyan Komünist Partisi'nin Moskova ile yakın ilişkileri vardı. Stalin'in kurduğu Kominform'un üyesiydiler. Liderleri Thorez de Togliatti ile savaş yıllarının bir kısmını Moskova'da geçirmişti. Söylemleri ne olursa olsun gelirlerse ülkelerinde Doğu bloku ülkelerindekine benzer bir rejim kurmak isteyeceklerine şüphe yoktu. Avrupa'nın kalkındırılması sloganıyla başlatılan Marshall planının resmen açıklanan amacı başka da olsa uygulamadaki somut hedefi de belliydi. Komünistlerin iktidara gelmesi ihtimalinin yüksek olduğu ülkelerde o ihtimali önlemekti. Evet, kamyonlar, traktörler, gıda maddeleri her yerden önce Fransa ile İtalya'ya geldi. Hele bir seçim arefesinde olan İtalya'ya sadece yardım malzemesi de değil, Amerika'nın başka fonlarının da katkısıyla bol miktarda propaganda malzemesi de geldi. Afişler, pankartlar, broşürler, el ilanları. Bir kısmında özgürlükçü Batı'nın iyiliği, bir kısmında da komünist Doğu'nun kötülüğü vurgulanıyordu. İtalya'daki seçim savaşı. İtalya'da Nisan ayındaki genel seçim için İtalyan Komünist Partisi, müttefiki Pietro Nenni başkanlığındaki Sosyalist Parti ile birlikte ortak bir program yapmıştı. İktidara gelirse demokrasiden ayrılmayacağını vurguluyordu. Hem dış hem de iç savaşın etkileri altında ezilmiş ve fakirleşmiş olan İtalyan halkına eşitlikçi bir kalkınma vaat ediyordu. Büyük şehirlerde işçi gösterileri düzenliyordu, yollarda topraksız köylüleri örgütleyip yürüyüşlere çıkarıyordu. Antikomünist cephenin klasik güç kaynağı ise Vatikan'ın liderliğindeki Katolik Kilisesi'ydi. Gerçi Vatikan Mussolini zamanında onunla işbirliği yapmaktan geri kalmamıştı. Yani İtalya'nın yaşadığı savaş felaketlerinde payı vardı. Ama artık onlar pek hatırlanmıyor ve hatırlatılmıyordu. İtalya'nın o zamanki nüfusu 45,5 milyondu. Bunun 45 milyonu en azından resmi sayılara göre Katolik'ti. Komünist Partisi dahil tüm büyük partiler Vatikan'la karşı karşıya gelmemeye özen gösteriyordu. Ama Vatikan'ın o sıradaki İtalyan siyasetindeki parti tercihi belliydi. Adı üstünde kendi partisi gibi gördüğü Hristiyan Demokrat Parti'yi destekliyordu. Amerika'da öyle, Batı'nın tüm antikomünistleri de öyle. İtalya'da komünistleri yenebilecek olan tek parti oydu. 1946'daki ilk seçimden beri iktidardaki partiydi. Lideri o sıradaki başbakan Alcide de Gasperi'ydi. Mussolini'nin şerrinden Vatikan'ın araya girmesiyle kurtulmuş antifaşist bir politikacıydı. Faşizm dönemini Vatikan'da kütüphane memurluğu yaparak geçirmiş, savaştan sonra da Hristiyan Demokratların başına geçip başbakan olmuştu. Seçim mücadelesi çok hareketli geçti. Sadece İtalyanlar değil, tüm dünya o mücadeleyle ilgiliydi. Türk gazeteleri de öyle. O seçimle ilgili haberleri günler öncesinden vermeye başlamışlardı. Sonuç, kilise artı Amerika desteğindeki Hristiyan Demokratlar seçimi beklenenin de çok üstünde bir farkla kazandı. %49'luk bir oyla. Parlamentoda mutlak çoğunluk sağladı. 574 milletvekilinden 307'si Hristiyan Demokrat'tı. Komünistlerle Sosyalistlerin Halk Cephesi ise 115'i komünist, 67'si sosyalist olmak üzere 182 milletvekili çıkarmıştı. Diğer milletvekilleri küçük partiler arasında paylaşılmıştı. Küçüklerin en güçlüsü Nenni'nin sosyalistlerinden komünistlerle ittifaka karşı çıkarak ayrılıp ayrı bir parti kuran antikomünist sosyalistlerdi. Böylece Amerika ve Batı ülkeleri İtalya'nın da Çekoslovakya gibi komünist bloka kayması korkusundan kurtulmuş oldu. Fransa'da da komünist partisi tehlikesi diğer partilerin gelişmesiyle azalmaya başlamıştı. Amerika orada da rahatlamıştı. Ancak bu Batı ile Doğu arasındaki propaganda savaşının tırmanmasını durdurmadı. Karşılıklı klişeler. Bir tarafta Truman doktriniyle Marshall planı, planı uygulayacak örgüt olarak OEEC, öteki tarafta ideolojik ve siyasi kuruluş olarak Cominform. Daha sonra da komünist ülkelerin ekonomik dayanışması örgütü olarak ortaya çıkan Comecon. Bu kurumlaşmaların verdiği hızla dünyanın her tarafı iki blokun doğrudan doğruya veya dolaylı propaganda alanı haline geldi. İki tarafın da karşı taraf için kullandığı belirli tanımlamalar, değerlendirmeler, semboller klişeleşmişti. Her yerde o klişeler kullanılıyordu. Amerika'nın siyasi lügatinde komünistlik veya daha yaygın kullanımıyla kızıllık dünyanın en kötü işlerini yapmanın adı haline gelmişti. Demokrasiyi ve insan haklarını çiğnemek, insanları ezmek, öldürmek, bir parti kadrosu olarak tüm dünyayı ele geçirerek kanlı bir diktatörlük kurmak komünistlere ait özellikler olarak anlatılıyordu.